Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Patterns of Strategy. Patrick Hoverstad'ın Lucy Loh ile birlikte geliştirdiği sistemik strateji yaklaşımını anlatan yönetim ve strateji alanında bir inceleme kitabıdır.
Kitap, stratejiyi yalnızca üst yönetimin hazırladığı uzun vadeli bir plan olarak görmez. Bunun yerine kurumların müşteriler, rakipler, ortaklar, düzenleyiciler ve başka aktörlerle ilişkiler içinde sürekli hareket ettiği bir ekosistemde oluşan dinamik bir süreç olarak ele alır.
Eserin temel amacı, strateji geliştirme ile uygulama arasındaki sık görülen kopukluğu azaltmaktır. Bu amaçla rekabet ve işbirliği ortamlarında kullanılabilecek 80 strateji örüntüsü sunar. Bu örüntüler hazır reçeteler değildir. Kurumun kendi koşullarını, ilişkilerini ve seçeneklerini daha dikkatli değerlendirmesine yardım eden düşünme araçlarıdır.
Hoverstad'ın yaklaşımı özellikle 3 boyuta odaklanır: uyum, zaman ve güç. Böylece kitap, stratejik konumu korumayı ya da değiştirmeyi tek bir karar anından çok birbirini etkileyen hamleler dizisi olarak açıklamayı hedefler.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, stratejiyi sabit plan yerine ekosistem içindeki hareket olarak görmek. Kitabın ayırt edici önermesi, stratejinin kurumun kendi başına yazdığı ve sonra uyguladığı sabit bir belge olmadığıdır.
Bir kurumun attığı her adım, rakiplerin tepkisini, tedarikçilerin tutumunu, müşterilerin tercihlerini ve iş ortaklarının seçeneklerini etkiler.
Aynı aktörler de kurumu etkiler. Bu nedenle strateji, tek yönlü bir uygulama zinciri değil, karşılıklı etkileşimlerin oluşturduğu bir hareket alanıdır.
Hoverstad ve Loh, kurumu çevresinden ayrı bir yapı gibi değerlendirmek yerine, stratejik ekosistemde etkin biçimde manevra yapan bir aktör olarak ele alır.
Bu bakış, örneğin bir fiyat değişikliğinin yalnızca satışları değil, rakiplerin konumlanmasını,
iş ortaklarının beklentilerini ve algılanan değeri de değiştirebileceğini düşünmeyi gerektirir.
Türkiye'de yoğun rekabetin bulunduğu perakende, lojistik veya dijital hizmetler gibi alanlarda da bu yaklaşım anlamlıdır.
Çünkü yalnızca kurum içi hedeflere bakmak, ilişkiler ağındaki bağımlılıkları gözden kaçırabilir. Kitap, çevre analizini bir defalık rapor olmaktan çıkarır.
Stratejinin ortam değiştikçe yeniden yorumlanması gereken canlı bir ilişki düzeni olduğunu savunur.
Böylece yöneticiler, planın doğru uygulanıp uygulanmadığından önce içinde hareket ettikleri sistemin nasıl değiştiğini izlemeye yönelir. İkinci olarak, 80 strateji örüntüsüyle seçenek üretmek ve manevraları karşılaştırmak. Patterns of Strategy'nin pratik omurgasını, yaygın stratejik hamleleri tanımlayan 80 örüntü oluşturur. Buradaki örüntü fikri, her kurum için aynı sonucu verecek bir formül sunmak anlamına gelmez. Daha çok, benzer stratejik sorunlarda tekrar eden ilişki ve hareket biçimlerini görünür kılmayı amaçlar.
Bir yönetim ekibi, örüntüleri kullanarak yalnızca ilk akla gelen çözümü tartışmak yerine, işbirliği kurma, rekabeti yeniden biçimlendirme,
konumu koruma veya yeni bir alan açma gibi farklı manevra türlerini karşılaştırabilir.
Bu yöntem, stratejik konuşmayı soyut hedef cümlelerinden çıkarıp somut seçeneklere bağlar. Örneğin, büyüme hedefi tek başına bir strateji değildir.
Büyümenin hangi aktörlerle, hangi yeteneklerle, hangi zamanlamayla ve hangi karşı hamle riskleri altında aranacağı ayrıca düşünülmelidir.
Örüntüler bu soruları düzenlemeye yardımcı olur. Kitabın katkısı, seçenek sayısını yapay biçimde çoğaltmak değil, seçeneklerin dayandığı mantığı açıklığa kavuşturmaktır.
Bununla birlikte 80 örüntünün zenginliği, sistem düşüncesine yabancı okurlar için İlk bakışta yoğun gelebilir.
Verimli kullanım, bütün örüntüleri ezberlemekten değil, belirli bir durumun yapısını tanıyıp uygun olabilecek birkaç manevrayı dikkatle sınamaktan geçer.
Üçüncü olarak, uyum, zaman ve güç stratejik konumu belirleyen 3 temel boyuttur, yazarların stratejik manevraları değerlendirmek için öne çıkardığı 3 boyut.
Uyum, zaman ve güçtür. Uyum, kurumun teklifinin, yeteneklerinin ve ilişkilerinin içinde bulunduğu ortamla ne ölçüde bağdaşabildiğini anlatır.
Ancak uyum, çevreye edilgen biçimde boyun eğmek değildir.
Kurum bazen kendi yeteneklerini, ortaklıklarını veya değer önerisini değiştirerek daha elverişli bir konum yaratmaya çalışabilir.
Zaman boyutu, doğru görünen bir hamlenin yanlış anda yapılabileceğini hatırlatır. Erken davranmak, henüz oluşmamış talep veya altyapı yüzünden maliyet yaratabilir.
Geç kalmak ise, fırsatın ve pazardaki etkinin başkalarına geçmesine yol açabilir.
Güç ise yalnızca şirket büyüklüğü ya da finansal kaynak değildir. İlişkilerde pazarlık yapabilme, kritik kaynaklara erişim, alternatif yaratabilme ve başkalarının davranışını etkileyebilme kapasitesini de kapsar. Bu üçü birlikte ele alındığında, stratejinin neden yalnızca iyi fikir seçmekten ibaret olmadığı anlaşılır.
Aynı fikir, güçlü bir ortakla, uygun bir zamanda ve çevreyle daha iyi bir uyum içinde uygulanırsa farklı sonuç verebilir. Kitap, yöneticileri hedef listeleriyle yetinmemeye, her hamlenin konumu, sırası ve etki kapasitesini birlikte değerlendirmeye davet eder. Dördüncü olarak ortaya çıkan stratejiyi kabul etmek, yönsüzlük değil sürekli öğrenmedir. Kitap, stratejinin ortaya çıkan niteliğine önem verir.
Bu ifade, kurumların önceden hiçbir amaç belirlememesi veya kararlarını rastlantıya bırakması demek değildir.
Anlamı şudur, başlangıçta belirlenen niyetler, uygulama sırasında yeni bilgi, beklenmedik sonuçlar ve diğer aktörlerin tepkileri nedeniyle değişebilir. Strateji çalışması bu değişimi hata olarak değil, sistemin gerçekliği olarak ele almalıdır. Örneğin bir kurumun yeni hizmeti, planlanandan farklı bir müşteri grubunda daha güçlü karşılık bulabilir.
Bu durumda ilk plana katı biçimde bağlı kalmak yerine, oluşan imkanın stratejik değerini değerlendirmek gerekir. Yazarların yaklaşımı, geri bildirimleri izlemeyi ve küçük ya da büyük hamlelerin ilişkiler ağında doğurduğu sonuçları okumayı gerektirir. Bu yönüyle klasik yıllık planlama döngülerinin sınırlılığını gösterir. Yıllık hedefler yararlı olabilir fakat değişen koşullarda tek başlarına yön veremezler.
Ortaya çıkan strateji anlayışı, uygulamadaki öğrenmeyi strateji geliştirme sürecinin dışına itmez, öğrenmeyi sürecin parçası yapar.
Bunun için yöneticilerin sadece performans göstergelerine değil, paydaş davranışlarındaki değişime, yeni bağımlılıklara ve güç dengelerindeki kaymalara da dikkat etmesi gerekir.
Böyle bir yaklaşım belirsizliği tamamen ortadan kaldırmaz ancak belirsizlik altında daha bilinçli uyarlama yapmayı mümkün kılar. Son olarak,
geliştirme ve uygulama arasındaki boşluğu manevra mantığıyla kapatmak, strateji literatüründe sık rastlanan sorunlardan biri. Etkileyici hedeflerin günlük karar ve uygulamalara çevrilememesidir.
Patterns of Strategy bu boşluğu, stratejiyi soyut bir vizyon metni değil, zaman içinde birbirine bağlanan manevralar olarak ele alarak kapatmaya çalışır.
Bir manevra, kurumun kendi konumunu veya diğer aktörlerin seçeneklerini değiştirmeye dönük somut bir hamledir. Bu çerçeve, uygulama sorusunu strateji belgesi tamamlandıktan sonra ele alınacak ayrı bir konu olmaktan çıkarır.
Çünkü bir hamlenin uygulanabilirliği en başından stratejik anlamının parçasıdır.
Kurumun gerekli yetenekleri var mı? Ortaklar nasıl tepki verir? Karşı hamleler neler olabilir? Zamanlama elverişli mi? Ve bu adım daha geniş amaçla nasıl birleşir? Bunların tümü birlikte düşünülür.
Bu yaklaşım, projelerin de stratejiden bağımsız faaliyetler olmadığını gösterir.
Projeler, stratejik niyetin sahadaki araçlarıdır ve sonuçları sonraki manevraları etkiler. Yine de kitap uygulamayı basit bir kontrol listesine indirgemez.
Karmaşık ortamlarda sonuçlar doğrusal değildir, bir müdahale beklenmeyen yan etkiler doğurabilir.
Bu nedenle önerilen köprü, daha fazla ayrıntılı plan üretmekten çok, kararlar, ilişkiler ve sonuçlar arasındaki bağlantıları sürekli gözden geçirmektir.
Strateji ile icra arasındaki bağ da bu devamlı geri besleme sayesinde güçlenir. Sonuç olarak Patterns of Strategy.
Geleneksel rekabet analizi veya 5 yıllık planlama araçlarının ötesine geçmek isteyen strateji yöneticileri üst düzey liderler. Dönüşüm ekipleri ve sistem düşüncesiyle ilgilenen danışmanlar için özellikle uygundur.
Kitaptan en çok yararı karmaşık bir paydaş çevresinde çalışan tek bir kararın farklı taraflarda zincirleme etkiler yaratabildiği kurumlar sağlayabilir.
Okur. 80 örüntüyü ezberlenecek bir sınıflandırma olarak değil, stratejik seçenekleri daha disiplinli biçimde üretmeye ve sorgulamaya yarayan bir dil olarak ele almalıdır. Bu dil, kurumun hangi konumda olduğunu, kimlerle karşılıklı bağımlılık içinde bulunduğunu ve hangi hamlenin hangi koşulda anlam taşıdığını konuşmayı kolaylaştırır. Kitabın pratik faydası, strateji ile uygulama arasındaki ilişkiyi erken aşamada kurmasıdır. Bir hedef belirlendikten sonra icrayı ayrıca düşünmek yerine, hamlenin zamanını, güç ilişkilerini ve olası tepkileri stratejik tasarımın içine alır. Entelektüel olarak da stratejiyi durağan bir seçim değil, ekosistem içinde gelişen bir süreç olarak yeniden çerçeveler.
Benzer yönetim kitaplarından ayrıldığı nokta, tek bir üstün rekabet modeli
ya da evrensel başarı reçetesi sunmamasıdır. Bunun yerine farklı koşullara uyarlanabilecek örüntüler aracılığıyla düşünme biçimi önerir. Bu nedenle hızlı ve basit cevap arayanlar için yoğun gelebilir. Buna karşılık belirsizlik, karşılıklı etkileşim ve değişen güç dengeleriyle çalışan okurlar için stratejik muhakemeyi derinleştiren özgün bir kaynak niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Patrick Hoverstad kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.